Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor.
Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımıza etkilerini her hafta bir başka konuda ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Bu hafta belki de çok gündem edilmesi istenmeyen, konuşulması istenmeyen bir projeyi konuşacağız. Nimbus projesi. Proje nedir? Amacı, motivasyonu nedir? Kime hangi faydaları, yetenekleri sağlayacak? Bunu konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuz var. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Betül Önay Doğan hocamız, stüdyo konuğumuz. Betül hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Şeref verdiniz. Bu konuyu konuşacağız. Gündem yapmaya çalışacağız. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi kamunun hizmetlerini bizlere dijitalleştirerek sunan Türkiye Govter'den bir özelliği Ayşe Torun'dan dinleyeceğiz. Ayşe Hanım telefon attığımızda. Ayşe Hanım.
Bilal Bey, iyi yayınlar.
Hoş geldiniz yayınımıza.
Teşekkür ederim.
Söz sizde efendim.
Teşekkürler Bilal Bey. Bugün size normal şartlarda sunulmakta olan ama e-devlet kapısında olmayan aslında bir hizmetten bahsetmek istiyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TürkSat İşbirliği ile yeni bir çalışma yapıldığı müze kartı uygulaması artık e-devlet kapısından sunuluyor. Peki neden? Bundan bahsedelim biraz isterseniz. Normal şartlarda biliyorsunuz müze kart uygulaması mobil uygulama aracılığıyla dijital ortamda hali hazırda zaten bakanlık tarafından sunulan bir hizmet. Ama artık yıllar itibariyle siber güvenlik çok önemli. Kullanıcılar kendi imkanlarıyla birçok önlem almaya çalışıyorlar ve tedirginlikler artıyor. Bakanlıkla yapılan çalışma kapsamında ödeme dahil her aşaması e-devlet kapısında olan bir müze kart uygulaması çalışıldı. Bu uygulama e-devlet kapısının mobil uygulama tarafında da çalışıyor. Ödeme işleminiz, kart seçim işleminiz, dijital kart oluşturma işleminiz ve akabinde müzelere girerken oluşturulan QR işleminizin tamamını artık e-devlet kapısında bulabilirsiniz.
Bu çok önemli. Ayrı bir uygulama, ayrı bir platforma gerek yok. Zaten e-devlet kullanıcısı E-Devlet'i biliyor, tek platform. Oradan bu bakanlığın hizmeti de yapılmış olacak anladığım kadarıyla.
Evet, aynen öyle.
Harika. Tüm diğer, darısı diğer bakanlıkların ve projelerin başına diyelim.
Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.
Sağ olun.
İyi yayınlar.
Teşekkürler, teşekkürler. Ayşe Torun'dan müze kart uygulamasının artık E-Devlet'te olduğu haberini sizlerle paylaşmış olduk. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Doçent Doktor Betül Önay Doğan hocamız, stüdyo konuğumuz. Hocam Nimbus projesini konuşacağız. Hiç çok az da konuşulan ve duyulan bir şey. Haberlere bakıyorum, çok haber yok. Nedir hocam proje? Öyle başlayalım.
Nimbus projesi Google ve Amazon tarafından inşa edilen 1.2 milyar dolarlık bir bulut bilişim sistemi. Nisan 2021 yılında ilk kez anlaşma imzalanıyor, sözleşmenin imzalandığı duyuruluyor. Daha sonra işte bununla ilgili kimi haberleri o zamanlar daha sık görüyoruz ama bu böyle kısa süreli bir proje değil. Google ve Amazon 7 yıl boyunca bunu hem kuracaklar hem arkasından da işletmeye devam edecekler. Yani İsrail'e destek olacaklar. Genel olarak bu duyuru yapıldığında projenin hükümete, savunma kuruluşlarına ve diğerlerine her şeyi kapsayan bir bulut çözümü sunmayı amaçladığı söyleniyor sadece. Google ve Amazon tek bu konuda çalışan ya da bu yarışın içerisindeki tek iki şirket değil. Microsoft, IBM ve Oracle da bu yarışın içerisinde ama ihale sadece bu iki şirkete kalıyor. Yani ihaleyi bu iki şirket alıyor. Projenin satın alım, inşa, hükümet politikası oluşturma, yerel verilerin sisteme entegrasyonu ve uygulama ve optimizasyon olmak üzere dört de aşaması var. Önce İsrail hükümeti mevcut verileri bir araya getiriyor. Bu veriler sistem hazırlanana kadar İsrail içerisinde Hollanda gibi, İrlanda gibi kimi ülkelerin serverlarında tutuluyor ve daha sonra da İsrail'de sistem hazır hale getirildiğinde oraya alınıyor. Burada ama şeyde Nimbus projesinden önce bu biraz şey gibi sanki ilk kez İsrail böyle bir işbirliği yapmış gibi lanse ediliyor böyle büyük şirketlerle, özellikle Amerikan şirketleriyle. Bunun böyle küçük bir örneğini vermek gerekir belki de. Amazon ilk ofisini İsrail'de 2014 yılında açıyor. 2000 ve o yıllar Gazze'ye yönelik saldırıların çok yoğun olduğu yıllar. 2015 yılında yılından bu yana örneğin İsrail Eurospace Industry diye bir kuruluşu İsrail'in Amazon'un kargo firmalarının %80'ine hizmet veriyor. Bu şirket niye önemli? Bu şirket aynı zamanda İsrail'in savunma sistemlerini de yapan şirket. Yani Gazze'de şu anda gördüğümüz otonom araçları ortaya çıkartan şirket aynı zamanda. Dirsek temasındalar. Şöyle küçük bir de şeyi var.
Jeff Bezos'un İsrail'le olan ilişkileri.
Evet, evet. Şöyle bir de küçük Amazon'la ilgili aslında ilginç olan bir şey daha var. 2019 yılında Amazon İsrail'de şöyle bir kampanya yapıyor. $49'ın üzerinde bir alışveriş yaptığınızda kargo ücretsiz diye. Daha sonra Filistinlilere yönelik de eğer adresinizi İsrail olarak yazarsanız siz de bu kampanyadan yararlanabilirsiniz diyor. Bu çok önemli çünkü hani biz hep şey diye konuşuyoruz, algı gerçektir diye konuşuyoruz. Siz fiziksel olarak orayı ele geçirmeden önce zihinsel olarak oraya ele geçirmek istiyorsunuz. Daha sonra bu tabii ki yerleşimin yayılması politikasının bir parçası olarak görülüyor ve çok fazla itirazlar çıkıyor.
Yok etme planlarının parçaları değil mi bunlar?
Evet, evet. Yerleşimi genişletmek eşittir.
Her şey fiziki değil yani. Evet. Çok güzel söyledin. Zihinler var, bunun dijitali var, doğru.
Evet. Tabii Amazon geri adım atıyor daha sonrasında ama hani bunu şey olarak görmek lazım. Nimbus projesi tek bu ortaklıkların tek projesi değil. Çok daha kapsamlı.
Hocam, şimdi bu bir İsrail hükümetinin, hı-hı, devletinin bir projesi. Nimbus ne demek belki hiç bilmeyenler için? Ben şimdi baktım, kara bulut demekmiş. Hatta şey, denizciler bunu fırtına bulutu, kötü bir bulut olarak, hı hı, Nimbus gelecek veya artık o zaman belki ona göre şey yapıyorlar, gemileri limanına çekiyorlar, gerekiyor, kontrol mü ediyorlar? Tehlikeli kara bulut anlamına geliyormuş. Böyle bir şey, ismin seçilmesi de manidar mı diyelim tırnak içinde. Evet. İsrail'in projesi bir ihaleye çıkıyor. Hı hı. Burada bu projede ne yapmak istiyor İsrail?
İsrail, tabii bir de şöyle başlamak lazım belki. İsrail ilk kez mi bir teknoloji kullanacak? Niye bu kadar bu teknolojinin adını çok fazla duyuyoruz? Aslında değil, çünkü İsrail veri topluyor sürekli. Filistin tarafından sürekli veri topluyor. Örneğin bizim haberlerde çok sık duyduğumuz demir kubbe var. O da yapay zeka ile çalışıyor. Dolayısıyla ilk kullanılan teknoloji değil. Ancak buradaki önemli olan mesele bütün verilerin İsrail'e depolanıyor olması.
Ha, Filistinlilerin tırnak içinde verilerin, evet, ki bu biraz örnek verelim. Hangi verilerden bahsediyoruz?
Hangi verilerden bahsediyoruz? Örneğin yüz tanıma, duygu analizi, hatta ses üzerinden yalan söylenip söylenilmediğine dair çok kapsamlı bir veriden bahsediyoruz. Bu verilerle tabii ki ne yapmak istiyor? Bu verilerle kendisine tehdit oluşturabilecek kişi ve grupları tespit ederek... Evet.
Kime göre tehdit?
İşte kendisi için dememin altına çizmemin sebebi de oydu. Kendisi için tehdit olduğunu düşündüğü kişi ve grupları tespit etmek için kullanıyor. Aslında bu da yeni değil. Biz bazı şeyleri tartıştıkça fark ediyoruz. Hapsura diye bir şey vardı, bir projesi, yine bir yapay zeka destekli bir uygulaması ki bu da haberlerde çıktı. Bir Hamaslıyı tespit ettiklerini ifade ediyorlar ve daha sonra onun bulunduğu lokasyonu bombalıyorlar. Birkaç mahalleyi birden yok ediyorlar. Bu onun bir örneği aslında, nasıl kullanılabileceğine dair bir örnek. İşin ilginç yanı, şöyle açıklamalar yapılıyor. Hani bunun önemini diğer teknolojilerden ayırabilmek için söylüyorum. Hükümetlerin ya da uluslararası ceza mahkemelerinin İsrail'den savunma kuvvetleri ile ilgili veri talep etmesini engellemek için aslında bu uygulamanın yapıldığı söyleniyor.
Çünkü, Nimbus projesini.
Evet, Nimbus projesini. Çünkü veriler kendi ülke sınırlarınız içinde kalacağı için, hatta şöyle de bir şey var. O kadar.
O çok önemli. Bizde de slogan olarak var ya, Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalsın.
Evet.
Verinin, evet, kendi sınırlarında. O zaman Amazon ve Google, iki büyük şirket, rollerini de merak ediyorum, sormak isterim. Bu veri bulutu hem donanımsal hem yazılımsal projenin tüm ayaklarını İsrail lokasyonunda, evet, sınırları içinde kuruyorlar. Yani Amerika'da veya herhangi başka ülkede olmayacak.
Hatta İsrail şunu istiyor onlardan. Bir füze saldırısı ya da başka bir saldırı ya da deprem gibi bir olay yaşandığında bir B ve C planı olarak yan tesislerde kurulmasını istiyor. Aslında Google şu anda, Google ve Amazon tek tesis değil, 3 tane ayrı tesis kuruyor. Herhangi birine bir şey olması durumunda diğerlerini aktive edebilmek için.
Yedekleme vesaire.
Yedekleme vesaire
şöyle
yapabilmek için.
Bir ülkenin kendi verisinde bunda bir sakınca yok. Çok da doğal ve bir milletin, toplumun, halkın hakkı veya bir devletin diyelim. Bir ihale açması, bu şirketlerin buna katılıp kazanmasında bir problem yok. Sanırım problem, yanılıyorsam lütfen düzeltin, başka bir ülkenin, başka bir milletin, başka özgürlükleri olması gereken milletin onlardan izin almadan, ki bunun izni nasıl olabilir? Bütün sensörlerden, kameralardan, internet altyapısından verileri toplayıp biraz önce söyledikleri örneklerini verdiğimiz, onları bir yerde toplaması, değil mi? Esas sorun bu.
Şunu atlamamamız gerekiyor diye düşünüyorum. İhale açmakta vesairede problem yok dediniz. Evet, legal olarak bir problem yok. Ama bir kendinizi bir devlet olarak düşünün. Verilerinizle ilgili bir ihale açıyorsunuz. Bu ihaleyi...
Verilerimiz mi? Başkalarının verileri mi?
Yani kendi veriniz için açtığın daha masumane bir hale getirelim. Dışarıdan başka ülkenin bir firmasının bunu yapmasını ne kadar istersiniz? Bunu da aslında düşünmek gerekiyor.
Kendi yeteneği olmayabilir o ülkenin.
Kendi yeteneği o zaman, ama yine ne yaparsınız? Kendinize yakın olduğunuzu düşündüğünüz yere doğru yönelirsiniz. Dolayısıyla bu Amazon'un ve Google'ın...
Sorunun cevabını siz veriyorsunuz hocam. Amazon ve Google yakın o
evet,
zaman.
Evet, evet. O tarafının da dediğim gibi çok fazla kaçırılmaması lazım. Bir, ikincisi dediğiniz çok doğru. Bu arada tabii şeyi de yine altını çizmek gerekiyor. Gazze ve Batı Şeria hariç İsrail'in kendi toprakları içerisinde başka etnik gruplara ait insanlar da var. Sonuçta biz orada kullanılacağından endişe ediyoruz ama kendi toprakları içinde kullanılması bile bir endişe sebebi. Eğer çünkü bu proje için etnik ayrım yapacağına, ırk ayrımı yapacağına dair çok fazla tepkiler ortaya çıkıyor. Siz bu sistem sayesinde farklı ırktan olan birini o coğrafya içerisinde herhangi bir yerde tespit edebileceksiniz. Hatta biraz tabii ki daha dedikodu düzeyinde bunlar ama bu projenin, yani sizin tespit ettiğiniz kişi yurt dışına gittiği zaman bile İsrail'in bunu yine benzer şekilde takip edeceği ve bu takip verilerinin de yine kendi sistemi içerisinde saklanacağına yönelik, evet, söylentiler de var.
O yeteneğe sahip olduktan sonra, evet, her şeyi yaparsınız. Yani o gücü elde et, güç tehlikeli, evet, ya, gücü elde ettikten sonra o hukuku da siz belirliyorsunuz. Nerede duracağınızı da, evet, siz belirliyorsunuz. O gücü elde etmemesi lazım.
Bir de dediğim gibi o verinin başka yerde bulunulması, o verinin talep edilmesini sağlıyor. Ama siz kendi topraklarınız içinde bulunduğunuzda daha kendiniz karar merci haline dönüşüyorsunuz. Yani dışarıya veririm ya da vermem. Hangisini veririm ya da hangisini vermem. Bunların kararları
sana
tamamen size
veririm,
kalıyor.
Bir kısmını veririm,
evet,
bir kısmını vermem.
Evet, tamamen size kalıyor. Biz bunları aslında çok gördük şeylerde, mesela Hollywood filmlerinde yalan makinelerini falan gördük. Orada hep böyle altı çizilen bir şey vardı. Bunlar güvenli uygulamalar değil. Bunların zaten meşruluğu ayrı bir tartışma konusu ama aynı zamanda bunlar %100 güvenli uygulamalar da değiller. Bir de burada şunu söylemek lazım. Bu tartışmalar yapılıyor. Bu tartışmalar da yani imzalandı, anlaşma imzalandı. Onun üzerine haberler çıktı. Ama tabii ki detay yok. Detaylar Google'ın cloud sistemiyle ilgili bir sunumunu, yani Nimbus'u kullanacakları için hazırladıkları sunumu, sunumun basına sızmasıyla yapılıyor.
İçeriden bir çalışan mı acaba sızdırıyor bunu? O nasıl sızdırıyor?
Şimdi işte o
veya kendileri mi sızdırıyor? Bu da bir taktik olabilir.
Biz böyle bu coğrafyada daha temkinli olan insanlarız.
Evet, her şeyde bir şey arama yeteneği gelişti. Kasımız gelişti yani.
Yani siz bunu ne için kullanacaksınız? Kontrol için kullanacaksınız.
Bir şey
yani
söyleyeceğim hocam. Sözünü
lütfen kontrol
unutmayın. Google'ın ve Amazon'un rolleri belli mi? Niye tek şirket değil, iki şirket?
İki şirket aslında güçlerini birleştiriyorlar bir noktada. Ve ellerinde çok büyük veriler var. O verilerin üzerinden zaten şu anda o veri işleme kapasitesi en yüksek iki ülke.
Müthiş yetenek.
kendi onların şu andaki mevcut veri işleme kapasitelerini de kullanabilecek İsrail. Yani sadece kendi verilerini alıp onların üzerinden bir işlem yapmayacak. Onların hali hazırda ellerinde olan ve kullandıkları veri işleme süreçlerini de entegre edebilecek. O yüzden böyle bir çerçeve daha korkunç hale geliyor. Bir şey söyleyeyim, hani acaba sızdırıldı mı diye sordunuz. Bunlar kontrol mekanizmaları ve siz kontrol etmeye aslında biraz önce söylediğimiz gibi zihinden başlıyorsunuz. Filistinlilerin arasında bu haberin yayıldığını düşünün. Böyle bir proje var, hayata geçmek üzere, sürekli kontrol edileceğiz, gözaltında tutulacağız, takip edileceğiz, işte hareketlerimiz tespit edilecek. Siz zaten bu proje hayata geçmese bile bunun algısıyla belli bir noktaya kadar kontrol sağlamış olacaksınız. Dolayısıyla bunu sızdırma olarak, İsrail'in kendi sızdırma politikası olarak da düşünebilirsiniz. Tabii kendi de sızdırmış olabilir.
Evet, bu bir da güç gösterisini farklı bir modeli değil mi?
Aynen öyle.
Ben yapıyorum, yapacağım, yapıyorum falan,
evet,
deyip.
Evet. Ayrıntılar da oradan çıkıyor. Yani bu dediğim gibi slaytlar üzerinden çıkıyor. Slaytlarda genel olarak çok daha kapsamlı bir veri toplama sürecinin olduğu söyleniyor. Duygular işin içerisine girdiğinde iş biraz daha ciddileşiyor. Biz bunu farklı şeylerde, farklı coğrafyalarda duyduk. Mesela Çin'de çok duyduk. Çin bunu açık bir şekilde söyleyerek yapıyor.
Tabii, tabii.
Yani kendi
devlet
kredili sistemi. Evet, devlet politikası. Kendi sistemi içerisinde bunları kullandıklarını, insanların yürüyüşüne bile bakarak bazı analizler yaptıklarını söylüyor. Ama bu tartışılırken, yani kendi devlet politikası olarak bunu konumlandırması tartışılırken, İsrail'in farklı bir ülke vatandaşı için
tabii
bunu
esas
kullanacak olması çok ayrı bir tartışma konusu.
İşgal ettiği, soykırım uyguladığı.
Evet, yerleşimini genişletmek için de bunu kullanacağı söyleniyor. Hangi lokasyonlarda o yerleşimi genişletecek, oradaki insanları tespit etmek, oradaki insanları takip etmek. Ve dediğim gibi, biraz önce söylediğim gibi, kendisi için tehdit olabilecek kişileri tespit etmek için bu süreci kullanacak.
Nisan 2021'de imzalandı. Şu an şey belli mi hiç haberlerde bilgi var mı? Bitti mi?
Gelişim süreci, yani taahhüt edilen sürece baktığınızda şu anda çalışıyor.
Şu anda çalışıyor.
Yani tabii ki nasıl kullandıklarını bilmediğimiz için şu şekilde çalışıyor diyemiyoruz. Ama 2021'de imzalandıktan sonra zaten hangi periyotlarda neyin yapılacağını açıklıyorlar ve şu anda çalışması lazım. Projenin eğer söylenilen şekilde ilerlediyse. Şu andaki mevcut durumu da, yani 7 Ekim sonrası durumu da belki bunun üzerinden okumak lazım.
Aynen.
Olur da yani hepimizin isteği en kısa zamanda bu sürecin sona ermesi. Yani Gazze'liler üzerindeki bu soykırımın sona ermesi hepimizin arzu ettiği. Peki sona erdiğinde ne olacak? Hala orada büyük bir Gazze'li grup var. Gazze'li vatandaşlar var. Büyük bir popülasyon var. Bir sonraki belki müdahaleye kadar bu Nimbus projesi çok etkili olacak diye düşünebiliriz. Oradaki İsrail için tehditlerin tespit edilmesi ve belki de ortadan kaldırılması için kullanılacak. Ve İsrail'in zaten durmayacağını biz bu 7 Ekim sonrasında gördük. Durmak istemediğini de gördük. Bazı ülkelerin bu politikasına destek verdiğini de gördük. Yine aynı devletler, yine ya aynı İsrail bu Nimbus projesi gibi projeler üzerinden de sürece devam edecekler.
Şeyler nasıl peki? Gördüğüm kadarıyla tepkiler, mesela iki şirketin çalışanlarıyla içeriden bazı tepkiler olduğu.
Evet.
Bu tepkiler kıymetli. Evet, peki sonuç olarak bir sonucu değiştirmiyor belki ama farkındalık açısından.
Sonucu, önce onu söyleyelim. Sonucu değiştiremeyecekler. Bunu neden bu kadar net söyleyebiliyorum? Çünkü sözleşmede böyle bir madde olduğunu ifade ediyor İsrail. Yani herhangi bir boykot ya da herhangi bir aktivist eylem bu sözleşmenin sona ermesine sebep olamaz diyor. Yani 7 yılı garanti altına almış, hatta 23 yıla çıkma ihtimali var. Yani çok daha uzatabilme ihtimali var. Tabii ki önemli. Her karşı duruş önemli. Çok daha yakın zamanlarda bir Google çalışanının bir toplantı sırasında ırk ayrımı yapan böyle bir programın Google'ın politikalarına aykırı olduğuna dair bir karşı çıkışı vardı. Ve apar topar çıkartıldı.
İşten mi atıldı?
İşten atılmalar oluyor. Hatta bunun en çok böyle göz önünde olan ismi Ariel Coren diye bir tane isim. Şöyle bir taradığınız zaman yabancı basını özellikle bu isimle çok fazla karşılaşıyorsunuz. Google'un eski pazarlama müdürü. İlk itirazları çıkartan da söyleyen de o. İsminden de anlaşılacağı üzere bir Yahudi kendisi. Önce bir şey yayınlıyor, bir mektup yayınlıyor ve diyor ki işte İsrail'le yapılan bu anlaşma beni tedirgin ediyor. Sebeplerini de ifade ediyor. Sözleşmeden hemen sonra.
Bu
evet.
Çok önemli.
Sözleşmeden hemen
Siyonist
sonra.
Siyonist değil belki de.
Büyük ihtimalle. Sonra Google ona bir teklifte bulunuyor ve diyor ki Brezilya ofisine taşınmasını istiyor. Yani iş lokasyon değişikliği yapmasını istiyor. Bunu bir mobbing ya da bir misilleme olarak düşünüp karşı çıkıyor. Ama hani süreci uzatmayayım, en sonunda istifasını veriyor ve ayrılıyor. Tek isim o değil, başka bir isim daha var yine aynı şekilde çok ön plana çıkan. O da bir mail yayınlıyor ama bu maili Google içerisinde çalışan 3000 Yahudinin bulunduğu bir gruba atıyor mailini. Bu arada rakam da çok güzel bir rakam. Yani Google'ın içerisinde çalışan 3000 Yahudi. Grup içerisinden tepkiler alıyor, düşmanca tepkiler alıyor. Bunun üzerine bir yan grup kuruyorlar. Yaklaşık 500 kişinin içerisinde olduğu bir Yahudi, teknolojide Yahudi diasporası adını verdikleri bir yan kuruluş kuruyorlar. Bir yan oluşum. Şu anda haberlerde bu yan oluşumu biz sıklıkla görüyoruz. Çünkü neredeyse Nimbus projesinin karşı duruşu haline geliyorlar.
Medya bunlara şey veriyor mu Amerika'da veya dünyada?
Çok fazla değil. Hı. Çok fazla dile getiremiyorlar. Bir de tabii ki bunların çoğunu, yani o yüzden biraz önceki ismi söyledim. Bunların çoğu anonim olarak kaldığı için de aslında basın çok fazla bu tarafı yönelemiyor.
Kim anonim kalıyor hocam?
Karşı çıkanlar ya da imza eden.
Korkuyorlar kariyerlerinin.
Evet, evet. Çok... Çünkü düşünebiliyor musunuz? Yani bir 500 kişiden bahsediyoruz ya da başka bir yerde 600 kişilik bir gruptan bahsediyoruz. Tabii ki insanların farklı kaygıları var. Çok da normal. Anonim kalıyorlar. Küçük küçük bazı yerlerde haberler tabii ki oluyor ve olmaya devam
fiziki
ediyor.
Fiziki protestolar olmuş galiba.
Evet, fiziki protestolar da var. Mesela biraz önce söylediğimi de aslında o fiziki protestonun içerisine alabiliriz. Sonuçta protestoların bir de yoğunlaştığı şey o şu. Google ilk ortaya çıktığında tamamen hayatı güzelleştirmek ve kolaylaştırmak için yola çıktığını, bu prensiplerinden ödün vermeyeceğini deklare ederek çıkıyor.
Kendi vatandaşları için yapsın bunu tırnak için. Birisinin için hayatı özgürleştirmesini, ne kadar evet, özgürleştirdiğini evet. Görüyoruz. Evet.
Bunu deklare ederek çıkıyor. Tabii ki bununla uyumsuz bir durum olduğu için aslında çok büyük tepkiler alıyor. Ve çalışanlar, bir de şöyle ilginç bir durum var. Çalışanlar kendileri de tam kapsamlı olarak süreci bilmediklerini ifade ediyorlar. Yani nasıl kullanılacağını, projenin belirli ayaklarını biliyoruz ama bu proje İsrail tarafından nasıl kullanılacak bilmiyoruz. Kaygımız da bu yönde diyorlar. Sonuç olarak aslında baktığınızda Nimbus projesini İsrail nasıl kullanabilir? Hep şeyler üzerine gidiyor. Spekülasyonlar. Fikirler. Ya da işte İsrail'in zaten mevcutta yaptığı bu soykırım davranışı üzerinden devam ediyor. Herkes tam net bir şey söyleyemiyor. Ama eninde sonunda iyi amaçlarla olmayacağı konusunda herkes hemfikir.
İşte burada tabii evet, bu şeyin uluslararası örgütlerin hani ne kadar güçleri tartışılsa da son yıllarda bu konuda bir çalışmaları var mı insan hakları örgütlerinin veya bir hukuki bir şey var mı, hiç rastladınız mı haberlerde?
Çalışanlarla ilgili, çalışanların Google'ın işte bu misillemeleri ya da mobbingleriyle ilgili şeyleri var. Mahkeme süreçleri var. Ama bu mahkeme süreçlerinde hep Google lehine karar vermiş mahkemeler. Yani burada bir misilleme yok, burada bir mobbing yok. Size daha önceden zaten uyarılmışsınız. İşte lokasyonunuzun değiştirileceği zaten daha önceden söylenmiş. Yani bu örneklerde bile aslında zaten bu mahkeme süreçlerinin Google'ın ve Amazon'un yanında olacağını çok net görebiliyoruz. Kaldı ki şöyle bir şey daha belki söylemek lazım. Google ve Amazon hep Amerikan savunma sürecinin de içindeler zaten.
Politikalarıyla benzer ve Evet. 5 günlüğünü paralel yürüyorlar.
Onlara yani. Da destek veriyorlar.
Ama çok doğal değil mi? Yani. Amerika'nın şirketleri bunlar yani.
Evet.
Pentagon'a... Kolombiya'nın yanında olamazlar yani.
Ama askeri süreçlerle bir arada gitmesi... Yani bu çünkü ortaya çıktıklarında bunlar biri arama motoru olarak ortaya çıktı. Diğeri
öyle
daha çok...
Öyle sandık hocam belki.
Evet, evet.
Öyle lanse ettiler. Yani Google'u bir arama motoru, Amazon'u bir eğlence şirketi.
Evet,
işte bir içerik şirketi falan şirketi, diye evet. anlattıkları evet. ama öyle değiller. Evet.
Evet. Tabii buradan kendimize de pay çıkartmamız gerekiyor
çok
belki.
Hocam. O da başka bir programda konuşmamız tamam. gerekecek çünkü tamam. süre bitti. Ama bizim gündem hani buradaki kamu yayıncılığının ve bizim görevimiz bunu gündem yapmaktı. Hı-hı. Ben gördüğüm kadarıyla hiç konuşulmamıştı. Anadolu Ajansı'nda ve TRT'de birkaç yazı var. Biz de katkı sağlayacaksak ne mutlu. Şeref verdiniz hocam.
Teşekkür ediyorum, sağ olun.
İsrail'in Nimbus projesini, Kara Bulut projesini konuşmaya çalıştık. Bu programımızın kaydı yarına itibaren YouTube ve podcast kanallarımızda olacak. Kapatılmazsa tabii o da önemli. Bak onu da takip edeceğim ve size duyuracağım. Hafta yeni bir konu konukla beraber olacağız. İyi hafta sonları, hoşçakalın.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de sona erdi.